Bahtımız ahlakın dine olan ihtiyacı ve Müslüman itikadını paylaşan iki ekoldan bahsettik. Bir ehl-i sünnetin eşaire grubu. Onlar diyorlardı ki aslında din dışında bir ahlak söz konusu değil. Çünkü ahlakta bahsedilen sıfatların, insan özelliklerinin
hocam
sayfa 31'i okuyoruz. Sayfa 31. 30-31. Geçmiş dersi ben özetliyorum şimdi. Geçmişte dedik ki Ehl-i Sünnet'in Eşaire grubu dediler ki bu sorunun cevabında ahlakın dine olan ihtiyacı sorusu cevabında din dışında bir ahlakın olması mümkün değil zaten dediler. Çünkü dediler ki ahlak onların gerekçesi şu idi. Çünkü ahlakta insan sıfatının ve insan eyleminin güzellik ve çirkinliğinden bahsediyorlar, bahsediliyor. Hangi sıfatlar, hangi huylar güzeldir, hangi huylar çirkindir, hangi davranışlar güzeldir, hangi davranışlar çirkindir, bunlardan ahlak ilminde bahsediliyor. Ve insan efalının ve keza insan huylarının güzellik ve çirkinliği ancak Allah'ın emir ve nehyinden sonra mutasavvardır. Madem ki Allah tebarek ve teala bir şeye emretmemiştir, o şey güzel değildir. Bir şey güzelliğini ancak Allah'a emret, Allah'ın emir etmesiyle güzel oluyor. Ve çirkin olan şey de ancak Allah'ın nehyetmesiyle çirkin olur. Böyle olduğuna göre gerek ilk başta gidelim dine bakalım ki dinde ne güzel, neye Allah emretmişse ona diyelim güzel, neden de sakındırmışsa ona diyelim çirkin. Böyle olunca demek ki dini bir kenara bırakırsak hiçbir şekilde ahlak diye bir şey ortada kalmaz. Bu Ehl-i Sünnet'in Eşairenin görüşünün özetiydi. Bunun karşısında dedik ki Ehl-i Beyt ekolu bu görüşü kesinlikle reddetmiştir ve buyurmuş ki her şey kendi zatında sıfatlar olsun veyahut da arz edeyim ki davranışlar olsun, her şey kendi zatında bir sıfata sahiptir. Yani bir özellik taşır. Ya güzellik, her şeyin zatı itibariyle ya güzeldir ya çirkin. Hatta Allah'ın hükümleri bu sıfatların ve davranışların zatına göredir. Allah'ın hükümleri tabidir. Bu hükümün geldiği yerin durumuna. Eğer bir şey zatı itibariyle güzel ise Allah onu emretmiş. Eğer bir şey zatı itibariyle çirkinse Allah onu nehyetmiştir. Allah'ın nehyi ve Allah'ın emri o geldiği yerin durumuna göredir. Ve el-ehkam tabi'atun lil-mefasid vel-mesalih fi mutallakatiha, bir genel kuraldır. Ehkam ilahiye, Allah'ın hükümleri o hükümlerin geldiği yerdeki maslahat ve mefsedeye tabidir. Maslahat olan şeylere Allah emretmiş, mefsedesi zararı olan şeylerden de sakındırmıştır. Öyle değil ki o şey kendi zatı itibariyle hiç bu özellikleri taşımasın. Allah tabarık ve teala keyfi gereği bir şeylere emretsin, keyfi gereği bir şeylere sakındırsın. Öyle değil. Allah eğer bir şeyi emrediyorsa demek ki onda olan güzellikten dolayı emretmiştir. Eğer bir şeyi de sakındırıyorsa onda olan çirkinlikten dolayı sakındırılmış. Bu bir. İkinci, insan aklı kendi başına, tek başına varlık alemindeki bu şeylerin güzellik ve çirkinliğini, sıfatları ve davranışların güzellik ve çirkinliğini anlayabilir. Mustakillat-ı akliye, aklın mustakil hükümleri. Akıl tek başına hüküm verme yetkisine sahiptir. Hatta şunu arz edeyim ki Ehl-i Beyt ekolu böyle diyor. Diyor ki Allah Tebarek ve Teala'nın iki Resulü var. iki elçisi var. Bir batini elçi, bir de zahiri elçi. Batini elçi akıldır. Allah'ın göndermiş olduğu insanlarda insanlara hüccet olarak sunmuş olduğu iki tane hücceti var. Bir zahiri hüccet, peygamberler ve imamlardır. Bir de batini hüccet ki akıldır. Ve ilk başta Allah tebarek ve teala insanları akıl gereği onları sorumlu tutuyor. Hatta ve hatta zahiri hüccetin yani peygamberin ve imamın hüccet olması bile aklın hükmü gereğidir. Yani eğer insanından bu batini hüccet alınırsa, batini hüccet insandan alınırsa hiçbir şekilde zahiri hüccet de hüccet olarak kalmaz. Dolayısıyla deliler için hüküm yoktur. Delilerin hiçbir sorumluluğu yoktur. Akıl verilmeyen bir varlığın sorumluluğu yoktur. Hayvanlar akıl verilmemiş diye sorumlu değildir. İnsan türünden olup da akıl nimetinin kendisine verilmeyen veya akılından eksik bırakılanlar yine sorumlu değildir. İlk sorumluluğun gerekçesi ve delili, yani zati delili insan aklıdır. Müstakillat-ı akliye. Bu yüzdendir ki hatta Şiyane diyor ki usul-i dinde taklit olmaz. Gerekçesi bu. Usul-i din müstakillat-ı akliyedendir. Yani inanç konusu aklın tek başına hüküm vereceği bir alandır. Orada yegane hüccet akıldır. Akıl olduğu için orada yegane hüccet, orada aklın ikna edilmesi gerekiyor. Akıl orada kanıt olması gerekiyor. Bir şeye inanacaksa kanıtımız ne olması lazım? Kendi aklımız olması lazım. Ve bu yüzden usul-i dinde taklit caiz değil. Arz edeyim ki hatta bakınız Şia aleminde bu hadis kitaplarına bile yani hadis kitaplarında Şia aleminde ilk bölüm akıl bölümüdür. Şia kitaplarındaki ilk bölüm Kitab-ül Akl'den başlar. Usul-ü Kafi'nin ilk kitabı Kitab-ül Aklu vel Cehl. Akıl ve cehl ve cehalet kitabı. Her hadis kitabında ilk şey kitap akıl kitabıdır. Çünkü bu akıl hadisin geri kalanını bize hüccet kılıyor. Eğer o akıl alırsak kitab-ı akıldaki yani hadis kitabındaki hiçbir hadis bizler için hüccet olamaz. Hatta Kur'an-ı Kerim'in hüccet olması akıldan dolayıdır. Yani akıllı alırsak Kur'an'ın hücciyeti kalmaz. Akıl, Kur'an-ı Kerim kimler için hüccettir? Akıllı olanlar için. Kur'an'ın hüccet olduğuna kim karar verir? Akıl karar verir. Peygamber, imamlar kimler için hüccettir? Akıllı olanlar için. Peygambere ve imama uyulması gerektiğine kim hüküm ediyor? Akıl hüküm ediyor. Eğer diyelim ki Kur'an'a uyacağız, peygambere uyacağız. Niçin diye sorsanız cevabında birisi dese ki çünkü Allah böyle emrediyor. Allah'ın böyle emrettiğini karar veren kimdir? Kur'an-ı Kerim'in kendisinin Allah'ın hükmü olduğuna, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna, peygamberin Allah'ın elçisi olduğuna, imamın Allah'ın temsilcisi olduğuna, eğer diyelim ki Resulullah Allah'ın elçisidir. Niçin? Çünkü öyle diyor. Öyle diyor olmaz. Bu şeydir, müsaderedir. Bu devrdir. Resulullah hüccettir. Niçin? Diyor ben hüccettim. Olmaz. Kur'an hüccettir. Niçin? Diyor ben hüccettim. Olmaz. Kur'an hüccettir. Çünkü akıl diyor Kur'an hüccettir. Peygamber hüccettir. Çünkü akıl diyor hüccettir. Müstakillat-ı akliye. Aklın tek başına karar vereceği yerler. Velize yani Şia'da şöyledir. Şia'nın hak da budur yani. Hak ne diyor? Hak görüş budur ki insan fıtratına, vicdanına, tabiatına uyan, varlık alemin hakikatine uyan budur ki bir, her şeyin kendi zatı itibariyle güzellik ve çirkinliği vardır. Bazı şeyler zatı itibariyle güzeldir, bazı şeyler çirkindir. Sıfatlar var. Mesela diyelim ki ihsan güzeldir ve cimrilik çirkinliktir. Yani velize bakıyorsun ki imamlarımız da bu konuda hadis buyururken diyor ki mesela imam buyuruyor ki eğer ihsan canlı bir mücesseme haline gelse, hadislerde böyle geçiyor. Eğer iyilik etmek, ihsan etmek, yardım etmek, onun bunun elinden tutmak, destek olmak, bu canlı bir cisim haline gelse, insanların imreneceği güzelliğine bakıp hayran kalacağı canlı bir insan haline alır. Canlandığında öyle olur. Bunun karşısında o cimrilik huyu, o insanlara istememezlik duygusu ve o esirgeme hali, ruhu, haleti canlansa insanların baktıklarında nefret duyup nefretle kaçacakları, burunlarını tutup kaçacakları pis koku saçan görüntüsü insanın insanın midesini bozan bir çirkin yaratık haline alır diye uyarıyor. Bu ne demektir? Yani bu şeyin kendi zatı itibariyle budur. Hatta dikkat edin, kıyametteki yani cennet ve cehennem işte bu bizim davranışlarımız, sıfatlarımızla kendi şeklini alıyor. İnsanın amelinin tecessümü, mezardaki ya mesela hadislerde var ki buyuruyor ki bir insan mezardan kalktığında hatta öldükten sonra hatta mezardayken birileri bakacak ki çok güzel kendisine doyamadığı bir an bile ayrılmak istemediği çok güzel bir arkadaşla beraberdir. Ve her zaman bu arkadaş buna sevecen ve destek oluyor. Her ihtiyacını karşılıyor. Öyle oluyor ki ona o kadar bir aşkla muhabbet duyuyor ki bir an bile ondan kopmak istemiyor. Ta bu varlık bununla beraber oluyor, ta mahşere de geliyor bununla beraber, ta cennetin kapısına geldiğinde dönüp soruyor. Ya sen ne güzel bir arkadaştın bu süre zarfında, hep sana doyamadım. Sen kimsin, nesin diye sorduğunda, ben senin dünyadaki yapmış olduğun iyiliklerim diye. Bu bir şeydir, canlanmadır. Bir canlanma da aksidir. Ki mezara girer girmez, ölüm hayatını arz edeyim ki tadar tatmaz, ölümü tadar tatmaz, çok çirkin bir yaratıkla artık firar edip kopmak istediği bir yaratıktan kopamadığı bir yaratıkla beraber olduğunu görür. Ki Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Diyecek ki يَا لَيْتَ بَيْنِ وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِبَيْنِ. Keşke sen nasıl çirkin bir varlıksın, ne kadar kötüsün ki keşke benimle senin aranda doğuyla batı kadar bir fasıla olsun. Hiç görmesem seni ama kopamıyorum da onunla beraberdir. Bu da nedir? Başka dünyadaki eziyetleri, verdikleri acılar. Demek ki bunu demekten bu hadisler bunu söylerken bize ne izah ediyor? Bunu izah ediyor. Yani davranışların ve keza insan sıfatlarının yani bizim ihtiyarımız dahilinde olan şeylerin özelliği var kendi zat itibariyle. Ya güzeldir ya çirkin. Bu bir. İkincisi diyoruz ki insan aklı bunu kavrayacak bir özelliğe sahiptir ki hüccet oluyor bize. Akıl bunu anlayabiliyor ve anladığı için de bizi bundan sorumlu tutuyor. Ve Allah'ın insana vermiş olduğu batini hüccettir. İnsanın kendi içerisinde zatında taşıdığı Allah'ın kanıtıdır, delilidir. Ki yarın yanlışlarından dolayı mesela birileri eğer hatta elçi dışarıdan peygamber gelmese, duymasa bile kötülüğe bulaşmışlara diyecek ki senin içindeki o elçi, o aklın bunun kötü olduğunu sana izah ediyordu. Buna rağmen sen niye bunlara bulaştın diye sorumlu olacak. Peygamber bulaşmayanlar bile sorumlu olacaklar bu iç hüccetten dolayı. Bu alandaki yani aklın anladığı alanda peygamberin ve Allah'ın getirmiş, göndermiş olduğu vahyin, imamın görevi ve faydası sadece teyit etmektir, güçlendirmektir. Yol göstermek değil. Yorulsan görmüşsün. O gördüğün yolu biraz daha güçlendiriyor sana. Güç veriyor, kuvvet veriyor. Peygamberler ve imamlar sadece bize aklımızın aydınlatmadığı alanlarda delildirler. Öne düşüyorlar. Aydınlattığı alanda usulü din aydınlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah ahad. Allah birdir. Şimdi eğer bir insana sorsan Allah birdir için diye kul huvallahu ahad. Bu delil olmaz. Bu kul huvallahu ahad sadece aklın hükmünü ne yaptır? Destekleyicidir. Asıl hüccet aklın hükmüdür. Ama bazı alanlarda insan aklının bilgi alanı, insan aklı ne kadar aydınlatıyor? O kadarını aydınlatıyor ki ona o konuda bilgi verilmiştir. Bilgi edindiği alanlarda ki alanlarda akıl aydınlatıyor. Ama bilgi insan yaşamında ve insanın gelişim sürecinde başlangıç ve sonucunda insan aklının aydınlatmadığı alanlar da var. Yani orayı ufuku almıyor. Ufukunun almadığı yerlerde ise peygamber diyor ki ben önden gideyim, benim peşimden gelin. Yani burayı bu tarafın yolunu ben biliyorum. Benim aklım aydınlatıyor. Çünkü bende Ruhul Kudüs var, sizde yoktur. Bundan bu tarafı gören göz Ruhul Kudüs'tür. Ben Ruhul Kudüs'le gidiyorum, ben görüyorum. Siz de benim peşimden gelin diye orada delildir peygamber. İmam delildir. Kur'an delildir. Ama aklın aydınlattığı yerde nedir? Arz edeyim ki güçlendiricidir. Veliza yine Şia fıkhında, fıkıh kitabında evamir-i irşadiye ve evamir-i mevleviye var. Evamir. Allah'ın emirlerini ikiye bölüyorlar. Bir, irşadi, bir de mevlevi. Mevlevi yani efendi emri. İrşad, delil olma. Yoldaki rüşt vermek emri. Mevlevi emir yani ne? Mevlevi emir yani komutan emri. Mevla, efendi. Mevlevi. Evamir-i mevlevi. Bir de irşadi. Rüşt verme.
Ne deniyor bunlara?
Ha? Bu Allah'ın emirlerini ikiye bölüyorlar. Bütün Allah'ın emirleri, Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber'in sünnetindeki emirleri, vahide gelen bütün emirler iki çeşittir. Kese yasakla. Bir, mevlevidir. Yani efendilik makamından gelen emirlerdir. Bir, diğeri ise rüşt verme emridir. Rüştü artırma emridir. Efendi makamından gelen, efendi kime emreder? Köleye. Köleye emrettiğinde efendisi sahibi, köle durup niçin böyle diye deme hakkına sahip değil. Orada nedir? İtaat etmedir. Sorgusuz, sualsız. İşte aklımızın aydınlatmadığı alandaki emirler nedir? Efendilik emridir. Orada soramazsın. Göreceksin de bunu bilgi sana vermemişim. Burada ben efendiyim. Sen de kursun, kul efendisine soramaz niçin diye. Sana düşen itaattir. Ama irşadi olan emirlerde nedir? Diyor sana ben rüştümü artırıyorum. Sende bu rüşt var. Ama rüştüme daha güç katıyorum. Ve orada da az edeyim ki zaten emir, Allah'tan emir gelmeseydi bile biz onu anlayacaktık. Olan kısımlardır. Arz edeyim ki bu böyle olunca, bunu bir esas olarak açıkladım. Böyle olunca o zaman ahlak konusunun peki ne olur? Ahlak konusu, diyor ki ahlak konusunda da işte bu ikidir. Ahlakın bir takım hükümleri, açıklamaları var ki o hükümler, açıklamalar aynı zamanda aklın idraki dairindedir. Orada akılın dine ihtiyacı yoktur. Din olmasa bile akıl var. Hüküm orada orada ahlakın dine ihtiyacı yoktur. Aklın aydınlattığı alanda. Din olmasa bile ahlak var. Çünkü orada akıl onu anlıyor. Ama aklın aydınlatmadığı alan dışında kalan yerlerde güzel ve çirkini nasıl anlayacaksın? Aklın ufukunun ötesinde olan yerlerde diyor işte orada dine ihtiyaç var. O zaman Ehl-i Beyt aklı diyor ki ahlakın dine olan ihtiyacı nisbidir. %100 değil. Bir kısım alanda ihtiyacı var, bir kısım alanda ise ihtiyacı yoktur. Ki arz edeyim ki din olmasa bile o hükümleri biz anlayacaktık, anlamaktaydık ve sadece din gelip onları güçlendirmiştir. Şimdi arz edeyim ki bu bölümü de okuyalım, bu dışarıdan izahatı geçelim.
Yani dinin ahlakı ihtiyacı yoksa
ahlakın dine olan ihtiyacı. Eğer ben tabirimde yalnız şey diyorsamsa bazen olabilir konuşma esnasında kelimeleri yanlış evet yanlış kullanmış olabilir. Grubu diğer ez aliman başka sayfa 31. Grubu diğer ez aliman alimlerden başka bir grup. Bu alimlerden de başka bir grup yani Şia alimleri. Gaften, hubi ve bedi ahlaki amal, amalın keza sıfat. Bu evvel demiş sıfat ekleyin. Ahlakın, ahlaki emellerin, ahlaki davranışların güzelliği ve çirkinliği. Keza ahlaki sıfatların güzelliği ve çirkinliği vabeste bi emr ve nehyi ilahimiz. Allah'ın emrine bağlı değil. O amellerin kendisi ya iyidir ya kötüdür. Allah emir etsin ya etmesin. Veli şinahtane amalı hub ve temgiz onha ez amalı bed. Ha demişler şu var. Yani biz her şey kendi zatı itibarında ya iyidir ya kötü. Her davranış. Keza her sıfat kendi zatı itibarında ya iyidir ya kötü. Ama acaba bizim aklımız her şeyi mi anlayabilir? Diyor yok, nisbidir. Veli şinahteni amalikum. Ama o güzel amelleri tanımak, bilmek ve temyiz ona, onları ayırmak ez amali ve kötü emellerden, kötü davranışlardan beray insan derhemeyi mevari bütün alanlarda mümkün değil. Birçok alanda mümkündür, bir kısımda mümkün değil. Ezin ruh bu yüzden der mevaridir büsyar birçok yerde marifeti ma nisbet bi hubiyyi ama ve bediyyi ama bizim emellerin iyisi iyi olmasına ve kötü olmasına olan marifetimiz, bilgimiz anlamamız bi vasıtayı emr ve nahi ilahi pedidmiyor yani. O alanlardaki bizim aklımız aydınlatılır orada Allah'ın emri ve nehiyle bizde oluşuyor. Birçok şeyin iyiliğin ve kötülüğünü Allah'ın emriyle anlıyoruz. Niye? Çünkü aklımız hepsini aydınlatmıyor. Benaberin buna göre benaberin nezer eğer agahihayı insanın kafi başa eğer insanın bilgisi tamam olar ise eğer insana her şeyi bilmek kapasitesi vererse verirse Adem'e verildiği gibi Allemel Adem'e esma kulla. Adem'e bütün isimler öğretildi. Yani bütün hakikatler öğretildi. Bize bütün hakikatler verilmemiş. Bizde olan bilgi nisbidir. Yavaş yavaş yaşamımızda onları öğreniyoruz. Eğer agahi insan kafi başet, eğer insanın bilgisi yeterli olsaydı, yani bütün bilgiye sahip olsaydı, خوبی همه چیزهایی که خداوند بدان امر کرده است اللهان امر ettiği هر شیئن güzel olduğunu قابل شناخت است anlayabilirdi bilebilirdi tanınabilirdi ancak bu kadar bilgiye sahip olmadığımızdan dolayı bilgimiz dışında kalan alanlarda mutlaka nedir Allah'ın emrini beklemeliyiz veli muhabereyi emel mi karhayı hub ve ancak biz iyi işler yapmak için bir feramini Hudavend rucu mikunim Allah'ın emirlerine müracaat ediyoruz. Bakalım ki Allah ne emretmiş onu amel ederim diye ta der eseri zaafi agahi. Bunu böyle yapıyoruz. Niçin? Ta ki bilgimizin eksikliğinden dolayı karahayı bed ve nadurus encam ne deyim. Burada yanlış işleri ve kötü işleri yapmayalım diye. Yani o zaman şöyle oldu sözün özeti. Bizim aklımız bir kısım alanı tek başına müstakil olarak, müstakillat-ı akli, akıl müstakil olarak aydınlatıyor. Bu cümleden itikat. Şirk nedir? Kötüdür değil mi? Şirkin kötülüğü. Bir insana gelen müşrik ise bunda bir kötülük var. En kötü, kötülüklerin en büyüğü şirktir. Burada Kur'an-ı Kerim'e başvurmamız gerekir mi? Akıl olarak bu. Buradaki yegane merci nedir? İnsan aklıdır. Şirkin kötülüğünü, şirk davranışın ahlaki açıdan kötü olduğunu bize söyleyen nedir? Akıldır. Müstakil aklıdır. Bu yüzden usul edinde akıl tek başına hüccettir. Hiçbir kimse usul edinde yani itikatta, tevhidde, nübüvvette, imamette, maadda bu konularda hiçbir zaman merci olarak kendisine ne Kur'an'ı, ne peygamberi, ne imamı, ne müştehidi kabul edemez. Burada yegane merci nedir? Akıldır. İlk başta kendi aklıyla bunları halletmelidir. Ha, Kur'an'ın, peygamberin, imamın ve müştehidin merci olacağı bize kaynak olacak alanlar işte aklımızın tek başına aydınlatmadığı alanlardır. Aklımızın tek başına aydınlatmadığı alanlar daha çok ehkam-ı fıkhiyedir. Fıkıh bölümündür. Velize orada biz taklit ediyoruz. Fıkıh alanında olan konularda müştehide müracaat etmek zorunda kalıyoruz. Fıkıh alanında olan bölümlerde de hatta bir kısımda yine müştehide müracaat etmiyoruz. O da ne? Açık olan, fıkhın açık hükümlerinde. Mesela namaz farzdır. Bunda diyelim niçin namaz farzdır? Diyesin ki çünkü müştehid Risalesinde yazmış namaz farzdır. Bu doğru cevap değil. Eğer bir insana bir soru sorsalar, çera der İslam namaz vacibez? Soru, cevap, bildiçi. Verahim ki müştehidin fetva denen bir vücubu namaz. Bu cevabı işaret etsen derler bu hatadır. Bunun doğru cevabı nedir? Verahim ki vacip bu denen namaz bedihist. Hemen midane. Niyaz ve iştihat ez zeruriyat dini. Cevap bu. Vücubu namaz ez zeruriyat dinez. Velize mesela bir insan zaruriyat-ı dini inkar ettiğinde diyorlar ne oldu? Mürted oldu. Çünkü dinde açık olan bir şey inkar ediyorsun. Ama eğer bir insan mesela gene bir şey inkar eder. Diyor ki kardeşim ben mesela acaba namazın ilk iki rekatında şüphe etmek namazı batıl eder mi etmez mi? Hayır ben inkar ediyorum. Edilmez. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum ben. Olur mu ki namazın ilk iki rekatında şüphe edilen namaz batıl olsun, diğerlerinde batıl olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum, reddediyorum. Böyle bir çıkış yaparsa bu kafir olmaz, mürted olmaz. Belki bu adama oturursun, ne dersin, izah edersin. Ya kardeşim, Bu alan senin böyle kendi kafandan söyleyeceğin bir alan değil. Burada sen bir baktın mı? Delilleri inceledin mi? Bu iki rekatla öteki iki rekat arasındaki farka dair delilleri Kur'an'da, hadiste inceledin mi? Böyle çıkıyorsun. İncelememişsin ha demek ki. Gel seni bilgilendirelim. İşte bak namazın ilk iki rekatındaki şek namazı batıl eder ama son iki rekatındaki şek batıl etmez. Gerekçesi, işte gerekçesi peygamberin şu hadisi, peygamberin şu davranışı, imamın şu hadisi, ya Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti diye izah edersin. İnkar etmekle adam kafir olur. Ama neden bak? Ben namazı kabul etmiyorum. Namaz diye bir şey olmaz. Bu olur muhtemelen. Niçin? Çünkü herkes tarafından şüphe duymayan bir bilgiyi inkar ediyor. Bilineni inkar ediyor. Bu bilinen bir şey. Velhasıl demek ki özet olarak yine tekrar ahlak dine bilinmeyen alanda ihtiyacı var. Bilinen alanda bilgi, insan bilgisi kapasitesine giren alan, akıl alanına giren alanlarda ihtiyacı yoktur. Oradaki ahlakın da merceği yine akıldır. O alanda sadece din ahlakı güçlendiricidir. Ahlakı yönlendirici değil. Mümkün es beyin nezer itiraz şever. Şimdi burada bir itiraz var, bir de cevap var. Bu itiraz aslında ve cevabı aslında bizim bu şeye, bu son Ehl-i Beyt akılına olmaması gerekir. Belki bu itiraz bu Ehl-i Sünnet'in görüşündedir. Asıl yeri bu itirazın yeri burada olması gerekiyor. Ama burada yer vermiş. İtiraz nedir? İtiraz şudur ki diyor ki siz ki dediniz ki ahlakın dine ihtiyacı var. Peki dini kabul etmeyen ateistlerinde de ahlak görüyoruz biz. Onlar da ahlak ilkeleri kabulleniyorlar. Onlar da iyiye iyi, kötüye kötü diyorlar. Onlar da adalet iyidir, zulüm kötüdür diyorlar. Onlar da kendilerini adalet kahramanları, adalet yolunda savaşan adalet ilkesinin kahramanları olarak sunuyorlar. Eğer deseydiniz, eğer böyleyse din, ahlak büsbütün dine muhtaç ise, din olmadan ahlak yok ise, yani din emirleri gelmeden biz ahlakımız olmayacaksa, eğer biz iyi ve kötüyü dinden alıyor isekse, peki bu ateistlerdeki, bu mülhitlerdeki iyi ve kötü kavramı nereden gelmiştir? Soru, itiraz. Bu soru kimedir? Bu soru aslında sünnilerdir. Şia'ya değil. Şia'dan diyor ki kardeşim ateistin de aklı Allah'ta. Ateist olsun veya olmasın birçok konuda aslında Allah'ın en büyük hücceti ve ilk hücceti akıldır diyor. Bu soruyu bu Şia'nın görüşünden sonra demesi koymasın yerli değil. Bu soruyu, bu itirazı niye koyması lazım bu sünnilere? Bu sünnilere doğru. Sünnilere bu itiraz etme hakkımız var. Siz ki diyorsunuz ki insan aklı hiçbir zaman iyi ve kötüyü anlayamaz. Ancak Allah'ın emriyle iyi ve kötü anlaşılır diyorsanız ise peki ateistlerdeki iyi kötü kavramı nereden gelmiştir? Bu itiraz onlaradır. Hala itirazı okuyalım cevabına. Mümkünes bi'in nezer. Bi'in nezer her ne kadar Şia'nın görüşünden sonra demişse ben diyorum in nezeri getirin bu birinci görüşe. Yani bunun yeri otak. Bi'in nezer yani bu birinci görüş ki diyor ki din olmadan ahlak olmaz. Bi'in nezer itiraz şevet, öve kohtu şevet. Berhi az insanhayı mülhid. Mülhid yani inkarcı, ateist. Ateist insanların bir kısmı da daha vücudu bir itikadı bir huda, Allah'a inanmadıkları halde nisbet ve ehkam ve vazife ahlaki agahen ahlaki vazife ve hükümlere dair bilgileri var. Ve tekalif ahlaki kudur encam mı der? Bunlar da ahlaki hükümlüklerine boyun yani bağlıdırlar. Ahlaki ilkeleri çiğnemezler. Mülhidan hala çün bir hudaban itikad ne dare? Mülhidlerdeki, ateistlerdeki Allah'a inanmadıklarına göre به کلام او هم مراجعه نمی کنن، الله هم کلام را قرآن را پیغمبر سنت بخمیورن. پیکی پس از کجا به احکام اخلاق آگاهی پیدا کردن؟ بونلار اخلاقی حکمları نردن edinmişlerdir؟ Nerede bu bilgiye ulaşmışlardır sorusu. Bu soru kimedir? Sünnelerdir. Şia'ya değil. Cevabına geliyor. Cevabı buna diyor ki, iki cevap veriyor. İki cevap da yetersiz. Diyor ki, buna bir cevap demişler ki, kardeşim, aslında mülhidler bu hükümleri müminlerden öğrenmişler. İlk başta müminler Kur'an'a, peygambere müracaat etmişler. Oradan iyi kötü kavramını çıkarmışlar. Bakmışlar ki Kur'an-ı Kerim'de bir takım şeyler iyi, bir takım şeyler kötü. Veyahut da diğer dinler, fark etmez, önceki dinler. İncil'e, Tevrat'a, Zebur'a ve Suhuf'a, bunlara müracaat etmişler müminler. Oradan bir takım şeylere iyi, bir takım şeylere kötü, bir takım ahlakları güzel, bir takım ahlakları çirkin diye anlamışlar. Sonra da gelip mürhitlere öğretmenlik yapmışlar. Mürhitler de bunlardan, yani onlardan çiçeği oldukları için bunları da öğrenmiş. Yoksa onların kendi kafaları anlamazdı bunları. Kafalarında bu kavramlar oluşmazdı. Bu kavramları taklit olarak müminlerden almışlar. Bu bir, yani gerçeğe aykırı bir şey. Ateist kendi vicdanı gereği, kendi aklı gereği bu hükümleri veriyor. Kendisini tatmin ederek bu hükümleri veriyor. Ne ki ya? Ha çünkü diğerleri diyor ki bu güzel, ben ne diyeyim güzel? Öyle bir şey yok. Çünkü müminler diyor iyi, ben ne diyeyim iyi. İşte müminler ise reddediyor adam. Hatta müminlere bile gülüyor. Güldüğü halde müminlerin birçok şeyine, o da diyor ki kardeşim, adalet iyidir, zulüm kötüdür. در پاسخ برخی گفتند آگاهی ملحدان از احکام اخلاقی به واسطه مؤمنان است. ملحدان مؤمنان واسطه öğrenmişler. Yani نخست انسانهای مؤمن به کلام خداوند رجوع کردند. ilk önce مؤمنان که بیشتر الله کلامونا تورات انجیل قرآن زبور بخمشند و کارهای خوب و درست را از کارهای بد و نادرست باز شناختند. اوردن iyi işleri kötü işlerden anlayıp ayırmışlar. سپس آگاهی خود را به دیگران منتقل کردند. sonra kendi bilgilerini İnanmayanlara da aktarmışlar. Der netice müridan bir inki hod bedanen. Sonuçta müridler farkında olmadan ez tariki kelamı hudavend. Onlar da yine nihayetinde adalet iyi diyorlar. Aslında bunu nereden almışlar? Allah'tan almışlar. Ve agayi ahlakı durur. Ders yaftan. Bu cevap gerçeği yansıtmadığı ortadadır. İkinci cevap da bunun gibi diyene. İkinci cevap demişler kardeşim. Aslında yine bu mülhidiler müminlerden almışlar. Nasıl almışlar? Diyor ki müminler iman ehli ilk önce bir Medine-i Fazile kurmuş. Ahlaki ilkelerle yaşayan bir toplum oluşturmuşlar. Bir yaşam tarzı. Bir o yani bir şehirsel bir toplumsal yaşantı gerçekleştirmişler ki tamamıyla ahlaki ilkelerle yönetilen ve değerlere bağlı bir toplum yaratmışlar. Bu güzel toplumu mülhidler de görmüş, ondan takip etmişler. Yine birincisinin aynısıdır ama burada bir ayrı iddia daha var. Nedir? İlk başta müminler bir fazil Medine, yani ahlakı değerlere uyan bir toplum yaratmışlar. Aslında böyle bir toplum aslında toplumda gerçekleşmemiş. Galil ümin ebadiye şekur. Allah'ın pek az kulları şekurdur. Toplumsal olarak ahlakı değerleri yaşayan, tam ahlakı değerlere bağlı bir toplum hayatta masumlardan başka gerçekleşmemiş. Bireyler varmış, toplum olarak değil. Başka diğer hem bir in etiraz da şu ders. Onun ki, müminan pes ez rucu bi kelamı hudemen. Müminler Allah'ın kelamına müracaat ettikten sonra ve agahi az ehkab ve tekalif ahlakı hükümleri ve görevleri anladıktan sonra, bildikten sonra camiye-i rapedin averden bir toplum yaratmışlar ki bi'in ve zayıf ahlakı amel mi kendiniz? Bu toplum bu ahlakı değerlere amel ediyormuş. Teşkil-i camiye-i ahlakı bir ahlakı toplumu oluşturmak mucib şu dest sebep olmuştur. Mülhiden biz bu ahkam ve hencarehay ahlakı aşınayışa ben ve mülhidler de ahlaki hükümler hencar doğruluk ve ahlaki doğruluklarla aşina olsunlar. Ve tur nahud aga yine bir farkında olmadan karhayı hub ahlakına hub ve karhayı bedra bed midaner. Bunlar da aynen bak müminlerin farkında olmadan çünkü bunları içerisinde görmüşler. Onlara uyarak bunlar da iyi işlere, iyi kötü işlere kötü demeye başlamışlar. Bu itiraz ne Şia'yadır ne de ki bu iki cevap doğru cevaptır. Bu itiraz ehli sünnetedir, cevapları da yetersizdir. Cevaplar hem onun ki biz doğru görüşü oldu ki yukarıda arz ettik, ona da bu itiraz vari değildir. Böyle bir itiraz onda doğru değil. Zaten biz demişiz ki insan aklı Allah'ın ilk hüccetidir, akıl bu ahlakı değerleri anlıyor. Ve din sadece aklın teşhis edemediği konularda akla rehberlik yapıyor. Bunu da kimse itiraz edecek konumda değil. Bir herhal diyor. Neyse. Kendisi de yani farkındadır ki yani bu itiraz ve cevaplar yersizdir Şia'ya değil. Diyor ki ben bir herhal ya yani neyse. Bir nezer mi resed? Nazara geliyor ki dürüstü berkez ehkam ehlaki. Ahlaki ilkelerin ahlak hükümlerin doğruluğu, Çinan vazesi bir kısmının doğruluğu o kadar açıktır ki hatta kesanı ki hasten ve on muhalefet kunen hatta o kimseler ki bu ahlakı hükümlere ve ahlakı ilkelere karşı çıkmak istese, isteyenler bile onlar istemişler ki karşı çıksınlar bile emelen şifteki hudra gerçekte objektif durumda yani pratik alanda emelen pratik alanda kendi hayranlıklarını bi icraimun ehkam nişanda der. Göstermişler ki her ne kadar karşı çıksalar bile kendileri pratik alanda bu ahlakı hükümlere ve değerlere hayrandırlar. Onları istiyorlar. Esuidiger hubi berkez emal ve bedi berke diger öte taraftan bazı işlerin de iyi ve kötü olması ezkarhayı ben belki ezkarha bu kişilerin iyi ve kötü olması berayı insan bir sadaki aşkar ne mişemez insan için çok açık değil aydın değil kolay kolay insan anlamıyor der netice kuda ben berayı on ki insan ha ez kemal-i hud baz nemane sonuçta Allah Teala insanların kemallerinden geri kalmamaları için onlara rahnumayı kerdi onlara peygamber gönderdik önderlik yapmıştır hub ve bed in guna marra bu çeşitli amellerin insan aklı yeterli olmuyor onları anlamakta onların iyi ve kötüsünü beyan numudes beyan etmiştir zaten ahlakın dine olan ihtiyacı da bu alanlardır ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi tahirin.